Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yine bir Hacegan Mektupları köşesinde sizlerle beraber olmaktan dolayı Rabbimize hamdü senalar ederiz. Bugün yine inşallah vaktimiz el verdiği müddetçe birbirinden güzel mektuplarla tasavvuf sever kardeşlerimize maneviyatın derinliklerinden güller, çiçekler derlemeye çalışacağız inşallah. İlk mektubumuz 3. cilt 66. mektup. İmam Rabbani Hazretleri bu mektubunda güzel bir konuya dokunuyor. Bu konu nedir? Araçları ve amaçları birbirine karıştırmamak. Maalesef bugün İslam hareketlerin bir kısmında bu hatayı sıkça görüyoruz. İnsanlar ihlasla, hayırlı niyetlerle güzel bir işe koyuluyorlar. Yalnız bu yol esnasında bazen hedeflerini şaşırabiliyorlar veyahut da hedef doğru olmasına rağmen kullandıkları araçlar İslam'a uygun olmayabiliyor. Faize düşülüyor, daha başka efendim dedikodu işleri, şunlar bunlar, İslam'ın yasakladığı işlere bile başvurulabiliyor maalesef. Evet, hedef kutsal olacak ama hedefe giderken kullandığımız vasıtalar da kutsal olacak. Bir Müslümanın en önemli vasfı, Allah Resulü öyle buyuruyor. Efendim hadis şöyle, diyorlar ki ya Resulallah, Müslüman zina eder mi? Edebilir. Müslüman pinti olabilir mi? Olabilir. Müslüman korkak olabilir mi? Olabilir. Peki Müslüman yalan söyler mi deyince, asla diyor Allah Resulü. Demek ki bir Müslümanın en önemli vasfı doğru olmak, sadık olmak, güvenilir olmak. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamber olmadan Araplar kendisini El-Emin, Es-Sadık ismiyle, lakabıyla çağırırlardı. Yani güvenilir insan derlerdi Peygamberimize. Ona çok güvenirler, onu çok severlerdi, onun doğruluğunu takdir ederlerdi. Bu manada yani Müslüman kullandığı vasıtalar çok çok önemli. İnşallah bu konulara dair 66. mektubumuzu Ömer Bey kardeşimiz okusun, biz de şerh etmeye çalışalım. Buyurun efendim.
Bilmelisin ki mecaz hakikatin gölgesidir. Gölgede asla giden büyük bir yol bulunur. Bazı büyükler kendini bilen Rabbini bilir sözünü bu manada söylemişlerdir.
Şimdi tabii mecaz, yani hatta bize bu sevgi, mecazi sevgi diyoruz. Hakiki sevgi, mecazi sevgi diyoruz. Mecazi sevgi yani asla olmayan ama insanı asla götüren sevgiler demek. Bu kainattaki efendim insan çimeni sever, çiçeği sever, eşini sever. Ama bunlar, hatta bize buna tasavvuftaki manasıyla Leyla'dan Mevla'yı bulmak diyoruz. Leyla ile Mecnun hikayesi meşhurdur. Yani insan bir sevgiden çıkarak o mecazdan gerçek hakiki sevgiye ulaşabilir. Bu da bir metottur ama dikkatli olunmazsa, insan burada hata yaparsa bu sefer ne olur? Araçla amaç birbirine karışmış olur diyor İmam Rabbani. Devam edelim.
Zira gölge aslının sureti üzerine kaimdir. Bu sebeple de o aslın açığa çıkmasına sebeptir.
Yani bu dünyadaki bütün varlıklar gölgedir. Bütün güzellikler gölgedir. Neyin? Hakkın. Kendine mahsus bir güzelliği, kendine mahsus bir varlığı yoktur sufilere göre. Bunlar gölgeden ibarettir. İnsan gölgeyi takip ederek gölgenin sahibine ulaşabilir. Tabi burada aman yanlış anlaşılmasın. Yani burada teşbihten Rabbimizi efendim şey yaparız. Yani bir teşbih yok burada. Gölge dedik, yani gölgenin bir varlığı yoktur. Bir mekanı da yoktur. O manada. Yoksa hiçbir şekilde bu mahlukat Rabbimize hiçbir şekilde benzemez. Devam edelim.
Ancak şu da unutulmamalıdır ki mecazın hakikate köprü olması, mecazla gereğinden fazla ilgilenme fitnesinin olmaması ve işin sonunun ikinci bakışa varmaması durumunda olur.
Yani mecaz, el mecazu gantaratul hakika diyor sufiler, hakikate götüren köprüdür. Ama mecazla aşırı ilgilenmek, efendim mecazı haddinden fazla, hele bu burada kastı zaten, bilhassa hani bu beşeri aşklardaki efendim karşı cinse olan aşktan Allah'ı bulmak konusunda, hani bu Leyla ile işte efendim Mecnun hikayesinde olduğu üzere, esasında sufiler bunu şöyle açıklıyorlar. Bir insan hiçbir şey sevmiyorsa Allah'ı sevmesi de çok zordur. Çünkü fetakarlık yapmayı bilmez efendim, kalbi incelmemiştir, hoyrattır. Ama bir insanı, bir çocuğu, eşini ne bileyim seviyorsa onun kalbi incelmiştir ve alakalarını o insan teke indirmiştir. Eğer bir kamil mürşit gelir de o tek alakayı keser, gerçek yere bir bağlarsa, gerçek sevginin kaynağına, o insan direkt Allah'ı bulur. Bunun tersine bir insan her şeyi seviyorsa, kalbi dünyanın bütün efendim güzellikleriyle meşgul ise, makam, mevki, para, şöhret, şimdi hangi birini keseceksiniz bu alakaların? Adamın binlerce dünyaya bağlanmış bir alakası var. O yüzden O insanın maneviyatta yol alması zordur. Bu yüzden bir insanı sevmek, bir efendim canlıyı sevmek, bir fedakarlık ruhuna sahip olmak çok güzeldir. Ama dediğim gibi burada da aşırı gitmemek şartıyla, mecazda fazla oyalanmamak şartıyla.
Hakikatin köprüsü Peygamber Efendimizin ilk bakış senin içindir buyurduğu birinci bakıştır. Efendimiz burada leke, senin lehinedir ifadesiyle bu büyük devletin gerçekleşeceğini haber vermiştir.
Demek ki bakışlarımızda ilk bakıştan sual yok. Yani herhangi bir şekilde bir yere gözümüz çarpıldı. İlk bakıştan, özellikle bu karşı cinsini söylüyorum, erkek kadın olsun, karşı cinsler birbirlerine bakarken ilk bakışta sorun yok. Ama ikinci bakış tekrar etmek her ne sebeple olsun veballi. Ama bunun dışında tabii ki insanın kainattaki diğer güzelliklere bakmasında hiçbir sıkıntı yok. Hatta ayet-i kerimede geçiyor. Sibgatallah ve men ahsenu minallahi sibgah. Allah'ın boyası onun boyasından daha güzel bir boya var mıdır? Kainattaki bakıyoruz mahlukatlara, kuşlara, efendime söyleyeyim hayvanata, tabiattaki güllere, çiçeklere, sümbüllere, her birinin ayrı kokusu, ayrı rengi var. Onlara eğer biz hakikaten bu ayeti düşünerek tefekkür edersek, ki Mahir İsa hocamız rahmetullahi aleyh, büyük tasavvuf hocalarımızdan, Türkiye'de Cumhuriyet döneminin ilk dönemi, Osmanlı'nın son döneminden kalan büyük bir Allah dostu zat. O böyle bir gül çiçek gördüğü zaman bu ayet-i kerimeyi okur ve ağlarmış. Sibatallah ve men ahsulü minallahi sibah dermiş. Bunlar güzel şeyler ama tabii gülde ve çiçekte de fazla kalmamak lazım. Orayı da aşıp onların gerçek sahibine bir an önce vasıl olmak gerekiyor.
Ne var ki buradaki en büyük tehlike, Allah korusun, eğer hakikate giderken salik mecaza müptela olur ve iş ikinci bakışa varırsa, bu durumda mecaz hakikate götüren köprü olması bir tarafa, hakikate giden yola engel bir şeytan olur.
Tabi şimdi bu vasıtalar bazen insanın yolunu da kesebiliyor. Yani bir fiziki güzellikten manevi güzelliğe ulaşmak istiyorsunuz ama bazen o fiziki güzellik gözünüzü tamamen kaplıyor. Onun bir adım ötesini göremiyorsunuz. Tamamen maddeye takılıp kalıyorsunuz. Veya dediğim gibi güzel bir manevi hedefiniz var ama o manevi hedefe giderken bazı vasıtalarınızı yanlış seçebiliyorsunuz. Esasında burada İmam Rabbani'nin kastettiği, hani bizim de böyle maalesef dilimizde çok böyle yanlış ifadesi vardır. Hani güzele bakmak sevaptır falan gibi, çok yanlıştır. Bu haramdır. Yani insan eğer mahrem olmayan birine bakarsa bu haramdır. Bu sevap falan değildir. Ama yani kainattaki güzelliklere bakarak, çimene bakarak, çiçeğe bakarak, efendim sümbüle bakarak Allah'ı bulabiliyorsak bu manada bir sevaptır bu. İşte bunu bazı sufiler tarihte yanlış anlamışlar. Bu yüzden güzel yüzlere bakarak Allah'ın tecellisini orada görmeye çalışmıştır. Halbuki Allah-u Teala güzel yüze de tecelli eder. Çirkin yüze de, esasında çirkin yüze yoktur. Kime göre çirkin yani? Her şey güzeldir esasında. Tabii bakış açısı önemli. Ne dermiş kirpi yavrusuna? Pamuğum diye severmiş. Her şey kendi şeyine göre güzeldir. Yeter ki muhterem dinleyicilerimiz biz güzel bakmayı bilelim, güzel bakmayı öğrenelim. Devam edelim.
Hocam buyurun. Müsaadenizle burada hani halk arasında güzele bakmak sevaptır diye bir şey var ya, bunu burada açıkladığınız şekilde mi anlamamız gerekiyor aslında?
Tabii yani güzele bakmaktan kasıt güzel eşyaya, güzel mahlukata. Yani tabii ki insan güzelliği de hakikaten Allah'ımızın, Rabbimizin bir harikasıdır. Onda da sadece mahrem olanına bakabilirsiniz. Yani başkasının efendim eşine, başkasının kızına kesinlikle böyle bir şey olmaz. Tabii bunu işte bazen dilimizde zaten kabaca böyle bir yanlış anlaşılma var. Bazı sufiler de bunu maalesef uygulamışlar. Yani muhterem dinleyicilerimiz, sufi olsun, şu olsun, bu olsun, hiç kimsenin peygamberler hariç garantisi yok. Herkes hata yapabilir. O yüzden her cemaat, her grup, her şirket, her aile reisi zaman zaman hayatına, işine, değil mi, yaptığı işlere bakacak. Efendim otokritik yapacak. Hatası, kusuru, günahı varsa onları düzeltecek. Zaten tasavvufa girmenin amacı şeyhimiz, mürşidimiz bir insanı kamil bir aynadır. Ona bakarak biz kendi kusurlarımızı görürüz. Ona bakarak biz ne kadar cimri olduğumuzu, ne kadar efendim tembel olduğumuzu, ne kadar ibadetimizin eksik olduğunu görürüz. O aynaya bakmak zaten bize hatamızı göstermek içindir. Yoksa eğlence olsun, sosyalleşelim, muhabbet olsun diye insanın böyle maneviyat çevrelerine gelip gitmesi tabii ki yine faydalıdır her şeye rağmen ama istenilen faydayı vermez. Hatta bu konuda güzel bir Beyazlı Bistam Hazretleri'nin menkıbesi var. Bir gün bir müridi veya bir seven diyor ki, efendim diyor, cübbenizi çıkarıp da bana hediye etseniz, yani teberrük olsa, ben de onu giysem falan, belki işte bu diyecek, bu hırka Beyazlı Bistami'nin hırkası falan diyecek belki arkadaşlarına. Oğlum diyor, vereyim ama diyor, bırak hırkayı, şu derimi yüzüp derimi sana hediye etsem, sen de derinin içine girsen yine diyor faydası olmaz. eğer benim yaşadığım gibi yaşamazsan, zikrin, fikrin, tefekkürün olmazsa bu şekilde aldanma diyor. Yani şekilcilik önemsiz değil, önemli ama tamamen şekilde efendim takılık almak, tamamen maddi güzelliklere takılık almak, bunlar insanı bazen yoldan saptırabiliyor. Evet, devam edelim.
Bazı ham ve akılsız sufiler bu ifadenin manasını anlayamadı. Bu yüzden yanlışa düştüler ve işi karıştırdılar. Kendilerini vuslata ulaştıran bir vesile ve maksada basamak olmasını arzulayarak güzel suretlere bağlanıp kaldılar ve onların güzelliklerine aldandılar.
Tabii şimdi şunu da ifade edelim burada muhterem dinleyicilerimize. Yani bu İslami ilimler arasında en çok otokritik yapan, kendisini eleştiren veyahut da meslektaşlarını eleştiren bir meslek varsa bu da tasavvuf mesleğidir. Özellikle de İmam Rabbani'nin mektubatında biz bunu çok sık görüyoruz. Yani bir sufi hata yaparsa hemencecik o eleştirisini ona ifade ediyor ki hata, günah, haram normal hale gelmesin. İşte bu otokritiği dediğim gibi müfessirlerin, muhaddislerin, ulemanın, efendim sulahanın, devlet ricalinin, herkesin yapması gerekiyor. Zaten biz buna tasavvufta ne diyoruz? Muhasebetün nefs diyoruz. Her insan akşam efendim namazdan sonra, belki akşamdan yastan sonra zaman zaman oturup bir şöyle yaptığı işleri gözden geçirmesi gerekiyor. Metotları gözden geçirmemiz gerekiyor. Zamanla bakıyoruz ki metotlarla amaçlar arası çok açılabiliyor. Yani bir güle bir çiçeğe bakarak Allah'ı bulmak, ondaki Rabbimizin cemalinin tecellisini görmek varken buradan yanlış kadın cemalinde mesela Allah bulmaya doğru gidiyor işte, Allah göstermesin. Bu da insanı orada harama düşürebiliyor. Veya dediğim gibi bir cemaate bakıyorsunuz, hizmet saikiyle yola çıkıyor. Sonra bakıyorsunuz ki efendim yalan, dolan, iftira, Allah'ın yasak tuttuğu ne kadar iş varsa her türlü metodu kullanabiliyorlar. Bir Müslümanın Müslümana iftira atması, bir Müslümanın özel hayatını tecessüs etmesi, bunlar hepsi dinimizi yasaklanmış. وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَعْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَى buyuruyor Rabbimiz. Kimse kimseyi tecessüs etmesin. Kimse kimsenin gıybetini yapmasın. O yüzden bugün maalesef bu sıkıntıları fazlaca yaşıyoruz. Halbuki bizim meşayihimize baktığımızda mesela bir Musa Efendi Hazretleri, bir Sami Efendi Hazretleri. Ya bırakın yanlış konuşmayı, lüzumsuz bir konuşma dahi çıkmıyor ağızlarından. Bırakın bir insanın aybını, hatasını ifşa etmeyi. En bir bariz hataları bile eğer direkt bir harama işte taallük etmiyorsa onu şey yapıyorlar. Görmezden geliyorlar. Zamanla onlara teveccüh ederek, dua ederek onların hallerinin düzelmesine vesile oluyorlar. Mesela Sami Efendi Hazretleri'nin sohbetlerine bazen fötürlü insanlar gelirmiş. Hemen o, yani bazı insanlar ham insanlar ama ilk günden daha fötürünü çıkar, ben şunu giyime insanları kaçırırlar. Bu hiçbir şekilde müdahale etmezmiş. Ama bakarmışsınız ki 3-5 sohbet sonra o kardeş fötürünü çıkarır, daha takkesini giyer, daha böyle yani nezih bir kıyafete bürünürmüş. Demek ki Müslümanların, ya da Müslüman demek insanların elinden ve dilinden emin olduğu insan demek. Eğer sizin kullandığınız metotlar başka insanları ürkütüyorsa, korkutuyorsa, başka insanları efendim ne bileyim böyle bir kenara pusturuyorsa zaten sizin yaptığınız iş İslam'en de yasaktır. Bunu sufi yapsa da hatadır. Sufi olmayan başka kardeşlerimiz de yapsa yine de hatadır. Yeter ki insan Kur'an ve sünnet çerçevesinde zaman zaman içinde bulunduğu hayatın birazcık üstesine çıkıp kendi hareketlerini objektif bir gözle değerlendirmesini bilmelidir. Bunu öğreniyoruz İmam Rabbani'nin bu sözlerinden. Devam edelim.
Hak Sübhanehu'nun tek bir tecellisi sebebiyle Tur Dağı'nın yanıp parça parça olması ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yüksek makamlarda olmasına rağmen o tecelli sebebiyle bayılarak düşmesi Kur'an nasıyla sabittir. Sözü geçen sufiler ise kısır akıllarıyla birlikte Hak Sübhanehu'yu her zaman perdesiz olarak mahlukatında görebileceğini iddia ederler.
Tabi burada şimdi İmam Rabbani bir de başka bir konuya el atıyor. Nedir bu konu? Yani tabii ki Rabbimiz bu kainatın her zerresinde tecelli eder. Bütün güzellikler Rabbimizin cemalinden bir ariyettir, ödünç alınmıştır. Ama bu kainattaki hiçbir varlık da Rabbimizin cemalini tam olarak yansıtamaz. Yani işte Tur Dağı'nı diyor, gördük diyor İmam Rabbani Hazretleri, paramparça olduk. Koca dağ o tecelliyi kaldıramadı. Ufacık bir tecelli Rabbimizin o dağı kaldıramadı, un ufak oldu. Ve o büyük peygamber, Ülül Azim peygamber de düştü, bayıldı. Şimdi yani gözümüzün önünde bu örnek varken bazı cahillerin çıkıp da Rabbimizin cemalini efendim güzel suretlerde, insan yüzlerinde aramaya çalışması ve onu orada buldum demesi, ben de onu seyretmeye güç yetirdim diye iddiada bulunması yanlıştır diyor İmam Rabbani Hazretleri. Ve bunu neye bakarak? Bir Kur'an kıssasına örnekle oradan bize açıklayarak bu hatamızı gösteriyor. Demek ki insan bu konuları fazla abartmamalı. Allah'ın tecellileri o kadar zahir ve bahir iken, kalbimizde Allah Allah diyerek onu bulmak var iken, bazen insan ne yapıyor? Yakını bırakıp onu uzakta aramaya çalışabiliyor.
Bu kusurlular taifesi Hak Subhanehu'yu ne zannederler? Onun hüsnünü ve güzelliğini nasıl tasavvur ederler? Duymamışlar mıdır ki farz muhal Hak Subhanehu'nun mahlukatından olan cennet hurilerinden birinin saçlarından bir tel dünyaya düşseydi, onun ışığı ve parlaklığı sebebiyle dünya bir daha asla kararmaz, hiç gece olmazdı.
Tabii şimdi Rabbimiz o kadar muazzam, yani biz bunu artık sözlere muhterem dinleyicilerimiz sığmıyor. Rabbimizin o cemali, celali, o büyüklüğü, o azameti. Yani biz bir kainata bakıyoruz. Yıldızlara, galaksilere bakıyoruz. Aman ya Rabbi, milyarlarca galaksi, her galakside milyarlarca yıldız. Bazen iki galaksi birbirinin böyle geçip gidiyor. Hiçbir yıldız birbirine çarpmıyor. Niye? O kadar aralardaki mesafeler uzak ki. İki tane yani yıldız kümesi geçiyor ve hiçbir çarpışma olmuyor. Yani Rabbimizin azameti bu kadar muazzamken, siz bırakın Rabbimizin azametini, cemalini zerrede görmeyi. Yani örnek çok güzel. Cennetten diyor bir hurinin saçı bu dünyaya düşse, dünyada artık bir daha gece ve karanlık olmazdı diyor. O yüzden bazı sufilerin, hani böyle bazı efendim biz buna şatahat diyoruz. Şatahat diyoruz. İşte bunlardan kaçınmak lazım. Nakşilik yolunda bunları kontrol altına almak gerekiyor. Böyle ulu orta insan, Rabbimi buldum, Rabbimin cemalini kainatta gördüm, falanca filanca eşyada gördüm, kadında gördüm, çiçekte gördüm demesi. Tabii ki oralarda Rabbimizin bir gölgesi, bir zilliyeti vardır ama onu %100 aynı görmek, bu çok büyük bir hatadır. Allah göstermesin. Zaten Hristiyanların düştüğü hata nedir? Onlar Allah Teala'nın Hazreti İsa'da tecellisini sadece ona hasrediyorlar bir ve onu aynileştiriyorlar. Sanki Hazreti İsa'nın varlığı Rabbimizin bütün cemalini yansıtacak güce sahipmiş gibi görüyorlar bir kısmı en azından ve bu yoldan bu şekilde küfre düşüyorlar. O yüzden şunu bilelim ki bu kainattaki bütün varlıklar sınırlıdır, sonludur, acizdir. Evet, bir insan Allah Teala'nın cemal sıfatlarını elinden geldiğince yansıtmaya çalışmalıdır. Güzel ahlakı ile, muhabbetiyle, sevgisiyle. Ama hiçbir zaman burada tam mükemmel bir ayna olacağımızı düşünmeyelim. Hele hele bunu haram yollarla aramayalım. İkinci cilt 30. mektuptan başlıyoruz. Bu mektupta bir müridi İmam Rabbani Hazretlerine derslerindeki zafiyetinden, yani virtlerini zamanında yerine getiremediğinden bahsediyor. Bakalım bu konuda İmam Rabbani Hazretleri ne tür bir cevap veriyor o müridine. Buyurun efendim.
Ey yaren, iki şeyde gevşeklik olmadıkça mesele yoktur. Birisi şeriat sahibi Peygamber Efendimizin izinden gitmek, diğeri ise şeyhe karşı sevgi ve samimiyettir.
Tabii burada da güzel bir İmam Rabbani Hazretleri müridine tavsiyede bulunuyor. İki şey çok önemli diyor maneviyat yoluna. Bazı insan diyor bir yola girer. Biraz aile efendim gailesi olabilir, maddi sıkıntısı olabilir. Yani değişik sıkıntılarla yani virdini aksatabilir, sıkıntısı olabilir. Ama diyor burada iki tane kırmızı çizgimiz var. Nedir bu kırmızı çizgiler? Birisi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme her konuda uymak. Onun izinden gitmek. Bunun izinden gidiyorsak bir de mürşidimize karşı sevgimizde ve samimiyetimize bir eksiklik yoksa. Hani bazı insan vardır bu yola girer muhterem dinleyicilerimiz. Şüpheye düşer. Yani tembelliği şüphesindendir. Tesbihatını çekemez, sohbetlere katılamaz. Çünkü kalbinde bir kurt, bir virüs girmiştir. Şeytan ona bir kalbine şüphe düşürmüştür, şüphe atmıştır. O sebeple böyle arkadan arkaya gider. Zaman zaman diliyle, sözüyle, bakışıyla başkalarını rahatsız eder. Allah göstermesin, bu çok kötü. İbn-i Arabi Hazretleri buyuruyor ki eğer diyor böyle bir durum varsa, salik diyor, bir müddet izin almalı. O cemaatten, o tarikattan, o gruptan uzak durmalı. Kendi içinde o problemi halletmeli. Ondan sonra tekrar geri dönmeli diyor. Eğer halledebilirse o problemini, şüphesini. Ya halledemezse zaten o şekilde bulunmak hakikaten hem kendisine zarar verir hem de başkasına zarar verir. Korkak adam başkasını da korkaklaştırır. Tembel adam başkasını da tembelleştirir. O yüzden eğer kardeşlerimizden zaman zaman böyle efendim tembelliğe düşen olursa, samimiyeti varsa, mürşidine karşı sevgisi varsa, o güçlüyse, Allah Resulü'nün sünnete ters bir iş yapmıyorsa bundan korkmayalım diyor İmam Rabbani. İnşallah diyor. İnşallah bu geçer. Tabii böyle durum var diye insan bir kenara çekilip oturmamalı şüphesiz. Ne yapmalı? Daha çok ziyaretlerini, maneviyat sahasına olan ilgisini daha çok artırmaya, bunu halletmeye çalışmalı ama Allah'ın izniyle diyor bu problem aşılabilir diyor İmam Rabbani Hazretleri.
Bu ikisi varken binlerce karanlık çökse bunun korkulacak derecede bir zarar ve ziyanı yoktur. Fakat bu iki şeyden birinde herhangi bir eksiklik meydana gelse ki bundan Allah Teala'ya sığınırız, işte bu kişi huzur ve cemiyet halinde olsa dahi zarar üstüne zarardır.
Tabi şimdi bir de bunun tersini düşünelim diyor İmam Rabbani Hazretleri. Bir mürit, bir tasavvuf sever düşünün. Bu da virtlerini belki zamanında yapıyor. İbadetlerini zahiren yapıyor diyelim. Ama sünnete uymayan işleri var. Mürşidine karşı kalbinde şüphesi ve sevgisizliği, samimiyetsizliği var. Hangisi daha iyi? Birincisi ufak tefek eksikliği vardı virtlerinde. İkincisi ise virtlerini tamam güzel çekiyor belki ama yani kendince. Ama hem sünnete ittibada sıkıntısı var hem de şeyhine karşı sevgide sıkıntısı var. O yüzden diyor bu ikincisi istitraçtır. Allah-u Teala bazen bir insan yanlış yolda bile olsa ne yapar? Eğer onun efendim başka bir edep hatasından dolayı kötülüğünü istiyorsa onun hatasının ayıbını göstermez. O kendisini gayet normal görür. İbadetimi yapıyorum efendim, sohbetlere gidiyorum falan filan gibi düşünür. Ama bu samimiyetsizlik, bu sevgisizlik onu sonunda hedeften saptırır. Bundan diyor Allah'a sığınırız diyor İmam Rabbani Hazretleri.
Allah Teala'ya yalvarıp yakararak bu iki hususun devamını istemelidir. Çünkü bu ikisi işin aslı ve kurtuluş sermayesidir.
Nedir bu iki asıl? İşte bir Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ittiba etmek. Bütün amellerimizin onun siretine, suretine uygun olması. İkincisi ise mürşid-i kamilimize karşı muhabbetimizin, sevgimizin tam olması. Eğer onda bir eksiklik olursa, sünnete uymada eksiklik olursa Allah göstermesin. Bunun sonu dalalettir, sapıklıktır. İnşallah bundan biz Rabbimize sığınalım. Bazen dediğim gibi şeytanın insana verdiği yalancı zevklerden de uzak duralım. Eğer insan sünnete uymadığı halde kalbine manevi bir zevk duyuyorsa bilelim ki bu şeytandan gelmektedir. Buna da kıymet vermemek lazım diyor İmam Rabbani Hazretleri. Herhalde bu mektubumuz bitti. Şimdi yine Hacı Şerefüddin Hüseyin Efendi'ye yazılmış bir nasihat ve vaaz mektubu var. İmam Rabbani Hazretleri'nin 2. cilt 31. mektuptur. İnşallah oradan devam edelim. Buyurun Ömer Bey.
Kıymetli evladım, fırsat ganimettir. Ömrün bir anını bile faydasız işlerle geçirmemek gerekir. Bilakis bütün hayatımızı Hak Sübhanehu'nun rızası doğrultusunda kullanmak gerekir.
Muhterem dinleyicilerimiz, hakikaten bu sözler tam bizim günümüz insanına hitap eden güzel sözler. Çünkü bugün insanlık son birkaç asırda müthiş bir teknolojik olarak atlama yaptı. Yani çamaşır makinesi, bilmem şu ütüler, onlar, bunlar, arabalar, uçaklar, vakitlerimizi böyle çok daha kısa vakitte çok daha zor işleri, ev işleri yapabiliyoruz. Bunun sonucunda insanoğlu tarih boyunca hiç elde etmediği kadar boş vakte kavuştu. Belki bizim dedelerimiz soba yapmak için, belki bir ekmek yapmak için günlerini veriyordu. Buğdayı getireceksin, üyüteceksin, hamur yapacaksın. Bir annemiz belki bir gün sırf ekmek yapmakla uğraşıyordu. Belki iki gün çamaşır yıkamakla uğraşıyor. Hele artık toprağa sürmek, ekin ekmek falan, onlara hiç girmeyelim. Hakikaten insanların başını kaşıyacak vakti yoktu. Bugün tam tersi. Gidiyorsunuz, fırından ekmek alıyorsunuz, makineye atıyorsunuz, çamaşırını yıkıyorsunuz. Artık makineler hayatımızı acayip kolaylaştırdı ve bize tarih boyunca elde edemediğimiz boş vakitleri bize fırsat olarak önümüze sundu. Ama ne oldu bugün? Ne oldu? Bugün maalesef insanlık internette, televizyonda, filmlerde, müzikte, şunda bunda ne kadar Allah'ın sevmediği, şeytanın sevdiği işler varsa orada kendini kaybetti. Efendim yani mübah olsa bile insana vakti israf eden futbol maçları, saatlerce onları seyretmek, saatlerce bu tür konuları konuşmak. Yani bugün biz vaktimizi israf etmek için elimizden gelen ne varsa hepsini yapıyoruz. İnsanlar, insanlık, hepimiz bunu kendimize dahil edelim. Bu hatayı yapıyoruz maalesef. Allah'ın bize verdiği en büyük ganimet, en büyük fırsat nedir? Vakittir. İnsan bu hayatına bir kere Allah dese, İmam Rabbani Hazretleri başka bir mektubatında onu çok güzel açıklıyor. Ya diyor, la ilahe illallah zikrini, kelime-i tayyibesini bir insan söylese, bütün insanlığa paylaştırsak herkesi cennete götürür. O kadar muazzam, o kadar büyük bir söz ki bu. Yani bunun efendim kıymetini takdir etmemiz mümkün değil. Bizim insan olarak, beşer olarak o sözün büyüklüğünü anlamamız hiç mümkün değil. Ama ne oluyor muhterem dinleyicilerimiz? Evvelden dedelerimizin, ninelerimizin elinde tesbih olurdu. Allah derler, zikrederler, herkese dua ederlerdi. Maalesef bugün küçük büyük herkesin elinde bir televizyon kumandası. O dizi senin, bu dizi benim, falanca maç senin, filanca maç benim. İnsan ne kadar kendi manevi hayatına zararlı. Bugün bakıyoruz, herkesin elinde bir televizyon kumandası. İnsanlar vakitlerini ne kadar lüzumsuz program, efendim imana, dine zararlı, maneviyata zararlı programlarla harcıyorlar. Saatlerce internette geçiyor. Bugün artık internet kolik oldu insanlarımız. Hatta bununla alakalı terapi merkezleri açılmaya başlandı. İnsan ailesinin çoluk çocuğunu ihmal ediyor bazı annelerimiz, kadınlar. Bazı kardeşlerimiz gecelerini internet başında geçiriyor. Yani Allah demek varken, sevaba girip maneviyat sahasında ilerlemek varken nefsin peşinden maalesef koşuluyor. O yüzden bu nasihat tam günümüz insanına göre. Belki bundan 200 sene önce insanlar zaten boş vakti olmuyordu fazla. Ve insana daha dikkatliydi ibadetler. Bunu da söyleyeyim yani. Bundan 200 sene önce, 100 sene önce neyse o kadar ağır şartlarda insanlar camiye giderdi. İbadetlerini yerine getirirdi. Bugün bu kadar boş vakit, bu kadar imkan, sıcak su, soğuk su, altımızda arabalar maalesef yeterince vazifelerimizi yerine getiremiyoruz. Vakti ganimet bilemiyoruz.
Her gün 5 vakit namazı tadil-i erkana riayet etmek suretiyle cemiyet ve cemaat halinde eda etmek gerekir.
Demek ki vaktin kıymetini bilmenin ilk şartı bütün namazları elinden geldikçe cemaatle efendim vaktinde eda etmektir. Bu konuda büyük Allah dostları var günümüzde yaşayan. Onların hayatına bakıyoruz. Hakikaten bütün vakit namazlarını cemaatle kılıyorlar. 10 sene değil, 5 sene değil, 40 sene cemaatle namaz kılan etrafımızda güzel Allah dostları var. Allah hepimize bu güzel halleri nasip eylesin. En azından diyor bir büyük Allah dostu, insan diyor sabah ve yatsı namazını cemaatle kılmalı. Namaza ihtimamın ufak bir göstergesi budur. Sabah ve yatsı namazını. Ben önce kendi nefsime söylüyorum. Bütün dinleyen kardeşlerimiz de, beyefendi kardeşlerimiz bu konuda inşallah dikkatli olsunlar. Yani imkanlarımız geniş ama maalesef tembellik, nefsaniyet bize bu efendim engelleri gözümüzün önünde büyütüyor. Gidemiyoruz. Evet.
Teheccüd namazını ihmal etmemeli ve seher vakitlerinde istiğfar fırsatını yok yere kaçırmamalı.
Yok yere kaçırmamalı. Hakikaten bu cümle belki bence çok önemli. Yani niye yok yere kaçırmamalı? Yani biz bundan 100 sene öncesi gibi akşama kadar efendim tarlada çift sürmüyoruz. Zor işlerimiz yok Allah'a hamdolsun. Yani taş kırmıyoruz, kaya kırmıyoruz. Ne yapıyoruz? İşimizden saat 5'te 6'da eve geliyoruz. Ne oluyor? İşte televizyon açılıyor saatlerce. Gece 12'ye 1'e kadar bir insan tabii ki film seyrederse ve haber seyrederse ne olacak? Sabah namazına bir zor kalkar. Bırakın teheccüdü, bırakın istiğfarı, tesbihatı. Yok yere, zaten bizim bu sözümüz namaz kılan kardeşlerimiz. Hele kılmayanların hali daha da Allah o kardeşlerimize de inşallah iyi kan nasip eylesin. Ya. Onların bir önce uyanıp farzı yerine getirmesi lazım. Farzı yerine getirmek de güzel ama boş vaktimiz var. Evlerimiz müsait. Niye teheccüde kalkmayalım? Niye her gün kalkıp da Rabbimizin o en güzel anında ve bil esharuhum müstafirun, yestafirun diyor Rabbimiz. Seher vakitleri onlar Rablerine istiğfar ederler diyor. Güzel Müslümanları tarif ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Niye biz bu müjdeye nail olmayalım? Boşu boşu bunu kaçıralım. O yüzden inşallah buna dikkat edelim muhterem dinleyicilerimiz.
Tavşan uykusuna aldanmamalı, peşin hazlara kendimizi kaptırmamalı. Ölüm ve ahiret ahvalini gözümüzün önünden ayırmamalıyız.
Tabii şimdi peşin hazlar nedir? Güzel vakit geçirmek, sıcacık evlerimiz, yumuşacık koltuklarımız, efendim çerezlerimiz, yemeklerimiz, her türlü imkanlarımız Allah'a hamdolsun fazlasıyla elimizde mevcut. Ne yapıyor insanlar? Bol bol yiyeyim, içeyim, geziyim, göreyim, muhabbet edeyim. Ama ibadete gelince o ciddiyeti, o isteği göremiyoruz. Bu da nedir? Peşin hazlara kapmaktır. Halbuki hazların esas gerçek hazlar ahirette. Yani bu dünyada insan en sevdiği yemekten bir tabak yese doyar. İkinci tabak zorluk, üçüncü tabak insana artık sıkıntı ve eziyet verir. Bu dünyadaki zevkler zaten sınırlı. En sevdiğiniz işi bile biraz fazla yapsanız yorulursunuz. O işte nefret etmeye başlarsınız. O yüzden gerçek zevkler ve hazlar tabii başta Rabbimizin cemali olmak üzere ahirette biz esas oraya yatırım yapalım.
Hocam müsaadenizle bir şey sormak istiyorum da bu hani günümüzde yine çok şey yapılan, söylenen, dillendiren bir cümle. Efendim biz dünyaya bir kere geliyoruz ya da ben bu çok zorluk çektim ama çocuklarım çekmesin, çok rahat olsun gibi bir şeyi bu mektuptan bağdaştırarak nasıl anlamamız gerekiyor?
Tabii ki dünyaya bir kere geliyoruz tamamen yanlış. Doğru, bu dünyaya bir kere geliyoruz ama bu ilk ve son değil ki. Bir de bu buradan ahirete geçeceğiz. Esas gerçek hayata geçeceğiz. Bence bu dünyaya gelişimiz gerçek hayatın bekleme odası gibi düşünelim. Kısa bir vakit bekliyoruz. Oradaki yaptığımız amellere göre de Rabbimiz gerçek hayattan bize bir pay veriyor. Eğer orada iman edersek, güzel işler yaparsak, hani Allah Resulü buyuruyor ya, bir ağacın gölgesinde oturmak gibi. Bir yolcu düşünün, bir yola giderken ne yapıyor? Bir ağacın altında birazcık gölgeleniyor. Bu kadar işte. O yüzden bir kere geliyoruz, lafı bir kere hatalı. İkincisi de gelince, ben yaşayamadım, çoluk çocuğum yaşasın. Bu da tabii doğru tarafı var, yanlış tarafı var. Doğru tarafı nedir? Tabii ki herkes çoluğuna çocuğuna belli bir yani sıkıntı düşmeyecek kadar bir şeyler bırakması gerekebilir. Ama esas bırakılması gereken, hadiste belirtilen güzel ahlaktır. Allah Resulü buyuruyor ki bir babanın evladına verebileceği, bırakabileceği en güzel miras güzel ahlaktır. Sen çocuğuna güzel ahlak ver, güzel manevi terbiye ver, merak etme. Er-rızkü alallah. Rızkı zaten Allah garantilemiş. Bak bugün bakıyoruz nice insanlar var. Rızkı bol ama huzuru yok. Evde bir başıboşluk var, kavga dövüş var, huzursuzluk var, şükürsüzlük var. Bazı evlerde bakıyoruz, maddi durumları sıkıntılı ama manevi halleri çok güzel. Niye? Çünkü o insanlar maneviyata ehemmiyet vermişler. O yüzden bunu da böyle anlamakta fayda var diye düşünüyorum.
Özetle dünyadan yüz çevirmeli ve ahirete yönelmeliyiz. Dünya ile olan alakamız zaruret miktarı olmalı. Diğer vakitlerimizi ahiret işlerine ayırmalıyız.
Tabi burada önemli olan bizim Nakşilik'te halvet der encümen prensibi var biliyorsunuz. Yani insanlar halkın içinde halkla beraber olacak. Yani çalışmaktan ele tek çekmek manasını anlamayalım bunu. Hele bugünün zor şartlarında herkes işine gücüne bakacak. Ama insanlarla meşguliyetimiz bizi Rabbimizle meşguliyetten alıkoymayacak. Estağfirullah. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Öyle erler vardır ki Allah'ın gerçek erleri, maneviyatını tamamlamış, seyri sülükünü tamamlamış güzel insanlar vardır ki ne alışveriş ne ticaret bunları Allah'ın zikrinden alıkoymaz diyor Rabbimiz. Esas kıvam bu kıvamdır. Yoksa insan bir köşeye çekilir, dağın köşesine bir oturur, bir mağaraya oturur, Allah der. Belki bu da bir iştir, ona da küçümlük görmeyelim. Ama esas zor olan toplumun içinde, toplumun sıkıntılarına katlanarak, insanları irşad etmeye çalışarak yaşamaktır. O yüzden bundan şunu anlamalıyız bence. Kardeşlerimiz yani lüzumsuz esasında yapacağımız gereken elzem işleri değil de bugün de maalesef bu da çok büyük hata. Adamın çoluğu çocuğu var, çalışması gerekiyor, çalışmıyor. Ama mesela saatlerini dediğim gibi boş işlere harcayabiliyor. Biz bence boş işlerimizi bir azaltalım. Nerede kaçak var? Enerji kaçağı, vakit kaçağımız nerede var? Maşa mı bakıyoruz saatlerce? Saatlerce efendim olmadık yerlerde mi geziyoruz? Saatlerce boş ortamlarda sohbete mi ayırıyoruz vaktimizi? Oradan bir kesebilsek zaten Allah'ın izniyle bunu yaparız. Ha bir de şu var. Tabi bunu İskender Hazretleri çok güzel söylüyor. Allah diyor bir kuluna imkan verdiyse. Düşün ki bir kardeşimizin maddi sıkıntısı yok. Bir kira geliri var, bir akardan bir geliri var. Gayet maddi ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa bu kardeşimiz bütün vakitlerini Rabbimize ayırmalı. Rabbimize ayırmak derken de kastım sadece ibadete değil. Bugün en büyük şey topluma hizmet. Bak bugün bir yangın var toplumumuzda. İmanlar yanıyor insanların. Ne yapacak o kardeşimiz? Maneviyat çevresinde hizmet edecek. Mürşidinin gösterdiği yerlerde her türlü hizmeti yapacak. Kur'an kursunda hocalık yapmak olabilir. Bir fakire yemek götürmek olabilir. Bir yurt dışındaki Afrika'daki bir su kuyusuna destek çıkmak olabilir. Bunların hizmetlerin sınırı yok. Çok açık bu sahadaki hizmet şeysi. Yani dünya işlerini bırakıp ahiret işlerine yönelecek. Ben bazen bakıyorum maşallah bizim camiamızda güzel insanlar var böyle. Yani dükkanını fabrikasını ayarlamış, emin ellere bırakmış. Bakıyorum şimdi gelmiş vakıfta bil fiil hizmet ediyor. Sadece maddi katkı yapmakla bulunmuyor. Kendisi de bizzat o hayır işlerinin başında. Cami inşaatına gidiyor, Kur'an kursu inşaatına koşuyor, ne bileyim yurt dışından gelen insanlara yardımcı oluyor, irşat yapıyor, sohbette bulunuyor. O yüzden belki anlamamız gereken muhterem dinleyicilerimiz, imkanlarımız var ise lütfen bir kenara çekilip evimizin de böyle huzurla, konforla vakit geçirmek yerine ne yapalım? Bugün insanlık iman sıkıntısı, imanları tehlikedeyken, bugün Afrika'da insanlar bir yudum suya, bir lokma ekmeğe muhtaç iken, ondan daha önemlisi, ondan da hocamızın bir şeyi var. Bugün diyor gerçek merhamet insanlara iman vermektir. Yani insanlar bugün en çok mahrum olduğu konu iman ise bu imani konularda yardımcı olmaktır. İşte her türlü hizmete vesile olmak için vaktimizi bu işlere verelim. Yani bizim bir yanlış algımız da var Ömer Bey, onu da hatırlatayım. Biz böyle din işleri deyince sadece camide namaz kılmak, tesbih çekmek aklımıza geliyor. Halbuki insanları namaz kılmaya, efendim Kur'an okumaya sevk eden, bir bina yapmak da esasında ahiret işidir. Yani siz bir Kur'an kursu, tamam, betondur, çimentodur, tuğladır. Zahiren dünyadır. Ama yaptığınız hedef ahiret olduğu için o yapılan Kur'an kursu, o yapılan bina mahza ahiret işidir. Bunu da böyle görelim inşallah. Bu tür hizmetlere destek çıkalım. Vakitlerimizi bencilce sadece kendimize ve ailemize hasretmeyelim. Tabii ki ailemize vakit ayıracağız. Efendim kendimize de vakit ayıracağız. Ama bir de şu toplumun, içinde yaşadığımız toplumun, bütün dünya insanlığının bizden bir alacağı var. Merhamet nedir? Hocamız öyle tarif ediyor. Sende olanı olmayanıyla paylaşmaktır. Bizde bugün ne var? Elhamdülillah belki İslami konuda bilgimiz var. Belki Kur'an-ı Kerim okumayı güzel biliyoruz. Belki maddi imkanlarımız yerinde. Boş vaktimiz var. Artık ne varsa bütün bu imkanlarımızı Allah yolunda inşallah seferber etmeye çalışalım. Elhamdülillah bugün güzel mektuplar okuduk. İlk okuduğumuz mektup araç ve amaçları karıştırmamaktı. İnsan yani hak yolda, hakka giderken batıl araç kullanmaması gerekiyordu. İmam Rabbani Hazretleri'nin bu konudaki eleştirilerini dinledik. O yüzden muhterem kardeşlerimiz, ticaretimizde, iş yerimizde, memuriyetimizde, aile hayatımızda İslam'a uymayan bir metot, bir iş varsa lütfen bunları ayıklamaya çalışalım. İkinci okuduğumuz mektup ise maneviyat yoluna zaman zaman insana düşer olan bu tembellik veya ne bileyim gevşeklikle alakalıydı. Bu konuda İmam Rabbani Hazretleri'nin bize çok güzel bir müjdesi oldu. Buyurdu ki Hazret, yani bir insan dedi sünnete saygısızlığı olmazsa, yani işleri, amelleri sünnete uygun ise, mürşidine karşı da sevgisi ve samimiyeti eksik değilse, ona muhabbeti tam ise, o dedi ufak tefek o gelen tembellikler, gevşeklikler geçer gider Allah'ın izniyle. Ondan korkmayın. Sebatla o halkaya gelip gitmeye devam edin buyurdu Hazret. İkinci uyarısı neydi? Bunun aksine dedi, eğer insanın hayatı sünnete uymuyorsa, ki bugün maalesef bunu biz çok görüyoruz. Bazı tasavvufi çevreler. Yani haram demeyeyim ama çok şüpheli işler yapılıyor. İhtidat ortamları. Namazlar falan aksatılabiliyor. Kılık kıyafet ona göre İslam'a uygun olmayabiliyor ama bu insanlar büyük manevi hallerde iddia edebiliyorlar. O kendilerinin iddiasıdır. Ama Kur'an'a ve sünnete uyulmadığı sürece İmam Rabbani diyor ki bu tür manevi haller, insanda ortaya çıkan manevi haller, böyle kendinden emin emin konuşmalar, Allah sevgisi, muhabbet falan deyip de İslam'ın diğer emirlerini unutmak ne olur? O insanlar için istidraçtır. İstidraç ise insanı sonunda cehenneme götürür. Son okuduğumuz mektup ise vakitleri ganimet bilmekle alakalıydı. Bugün hakikaten biraz bunu tefsirce anlattım. Bu en büyük kusurlarımızdan, en büyük eksiklerimizden birisi. İnsanlarımız yani kadın, erkek, çoluk, çocuk televizyon karşısında, internet karşısında efendim lüzumsuz programlar, maçlar, şunlar bunlar saatlerimizi, günlerimizi veriyoruz. Ama ibadete gelince, hakka hizmete gelince hepimiz nedense böyle vaktimizin kıymetini acayip böyle bilmeye başlıyoruz. Yani camide hoca efendi biraz kıraati uzatsa, biraz hutbeyi uzatsa hepimiz böyle saate bakmaya başlıyoruz. Ama başka bir dünyevi konuların konuşulduğu yerde, lüzumsuz işlerin konuşulduğu yerde, lüzumsuz programların seyredildiği ortamda ise bakıyoruz biz de o ortama uyup gidebiliyoruz. Bu konuda bütün kardeşlerimiz uyanık olmalı. Vaktimizin kıymetini bilmeli. İmam Rabbani Hazretleri ile vakit diyor ganimettir, fırsattır. Yani hatta bir Allah dostu buyuruyor ki yeryüzünde diyor bir saniye daha fazla yaşamak toprak altında 1000 sene yaşamaktan daha iyidir. Niye? Çünkü o bir saniye içinde bir kere Allah dersiniz. Bir kere la ilahe illallah dersiniz. O kelime hadiste de geçiyor. Mizanı doldurur. Bir insanın işlediği bütün günahları bir tarafa. La ilahe illallah kelimesi mizanın bir tarafı kefesine konuyor. Ve o la ilahe illallah zikri bütün o günahlardan daha ağır basıyor. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz Allah-u Teala bu bahsettiğimiz konularda hepimize dikkatli olmayı nasip eylesin. Bu maneviyat yolu ciddiyet yoludur. Bu yola giren kardeşlerimiz ciddiyetle işe sarılmalı. Böyle yani yarın yaparım, bir gün yaparım, bugün olmaz, biraz emekli olunca yaparım gibi böyle ham hayallere kapılmamalıdır. İnşallah bugün 3 mektubu okumuş olduk. Tekrar önümüzdeki hafta sizlerle İmam Rabbani Hazretleri'nin başka mektuplarına buluşmayı, maneviyatın derinliklerinden, güzelliklerinden size inciler getirmeyi inşallah gayret edeceğiz. Rabbimiz hepimize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Hepimizi yanlış hedeflerden, batıl araçlardan muhafaza buyursun. Tekrar görüşmek üzere. Hepinizi Rabbimizin muhabbetine, rahmetine, ufranına emanet ediyorum. Saygılarla efendim.